Ayrım 17.
Dinleyin beni. Millet şimdi gavur ordusunu durdurmaya çalışıyor. Varını yoğunu buna harcıyor. Eli silah tutan herkes, sabi sübyan, hatta karı kız cephede. Irz namus davası bu. Anladın mı? Ümmeti Muhammed'in, dinimizin, şu konuştuğumuz dilin, şu ekmeğini yediğimiz tarlaların, üstüne bindiğimiz atların, sütünü içtiğimiz ineklerin davası bu. Kaybettik mi ne Akşehir'in altını gümüşü kalır, ne de Çakır Saraylı sersemi, anladın mı? Çakır Saraylı hırslı hırslı bıyığını çiğniyor, suratı kıpkırmızı susuyordu. Sana dedim, anladın mı? Anlamasam ne olacak? Köpek gibi gavur kurşunuyla gebereceksin. Gavurdan kurtuldun mu, bil ki devlet tepene binecek. Çakır Saraylı ayağa fırladı. Bacaklarını açmış, sağ eli belinde, toplu tabancasının kabzasında dimdik duruyordu. Biraz sonra titremeye başladı. Kendini pek kuvvetli buluyorsun değil mi? Soludu. Sus, sus diyorum sana. Misafirsin yoksa? Yoksa? Tövbe estağfurullah. Bela mı geldin sen? Reis duvara yaslandı. Otur ağa. Kızmak erkeğe yakışmaz. Düşün. Aklın yatarsa misafir filan deme, vur beni. Ama düşün dediklerimi. Daha da diyeceğim var. Ali, tam bir kükreyişti bu. Beş adım ötedeki Ali de farkında olmadan bağırdı. Buyur ağam. Çekin atını İreis Bey'in. Ali baş üstüne diye dışarı fırladı. Çakır Saraylı da gidip karşısındaki mindere oturdu. Seni sayardım İreis Bey, emme bir daha karşıma çıkma kötü olur. Gönlümden geçeni bir bilsen. Biliyorum, biliyorum. Üzülme. Diyeceğim bitmedi. Asıl doğrusu niye geldiğimi daha söylemedim. Dinler misiniz? Çakır Saraylı hayır manasına hıh dedi. Sen bilirsin ama dinlesen iyi olurdu. Ayağa kalktı ve birdenbire küçük acının yüzbaşıya oynadığı oyunu hatırladı. Güzel bir şey olurdu bu. Yapıverdi de. Şimdi Salih'in toplusu elindeydi. Ötekiler şaşkın şaşkın bakarken tabancayı tekrar cebine koydu. Gördün işte Çakır Saraylı. Bütün iş gözünü açıp kapayana kadar olur biter. Ondan sonra bir varmış bir yokmuş. İnsan dediğin mum gibidir. Bir gaflet anında püf dedin mi söner gider. Gaflet anımızda pek çoktur. İşi kuvvete dayamamalı. Başkaları başkaları. Ama bir günde sen. Odada tıs yoktu. Çam dallarının çatırtıları işitiliyor. Alevler bu sefer Reis Bey'i devleştiriyordu. İşittik ki Akşehir'i basmayı kurarmışsınız. Ses çıkmadı. Doğru mudur bu? Çakır Saraylı kendini bulmaya çalıştı. Basacağız. Günah. Hırsa kötü kapılmışsınız. Akşehir'i kendinizden ayrı düşünüyorsunuz. Halbuki Akşehir'i basarken kendi kendinizi basacaksınız. Demin de söyledim. Akşehir takattan düştükçe gavur kuvvetlenecek, kuvvetlendikçe de Çakır Saraylıların sonu beter olacak. Kaç adamın var senin? Çakır Saraylı boş bulundu. Övünmek isteği de işe karışınca dan diye söyleyiverdi. 270, hepsi de atlı. Dikleşmişti. Hurşit Şavkı yak dedi. Adam kalkıp ocağın üstündeki rafta duran lambayı yaktı. Reis Bey filya marka saatini çıkardı. 7:30'a 10 var. Akşama 3,5 saat kaldı. Ben yola çıksam iyi olacak. 270 atlı ha. Ne güzel ne âlâ. Kuva için 270 at bir nimet. 270 yiğit ayrı bir nimet. 270 atlı gavurun bir taburunu perişan eder. Öyle mi Hurşit ağa? Hurşit dediği sesini çıkarmadan fakat ona da bakamadan geçip yerine oturdu. Din kardeşlerinin canına, ırzına, senin dağına taşına, köyüne kentine saldıran düşmanı bırakıp da eli ayağı tutmaz dedelerine, amcalarına, gazilerin, cephede dövüşenlerin bacısına, helaline saldırmayı gönlün alır mı? O zamana kadar dilini yutmuş gibi susan iki adamdan Çakır Saraylı'nın Hurşit dediği birdenbire konuştu. Reis Bey'i koy verecek miyiz ağam? Reis Bey'in yanlış anlamasından korkmuş gibi çabuk çabuk tamamladı. Burada yatılay versin, konuşur görüşürdük. Belli ki aklı karıncalanmaya başlamıştı. Çakır Saraylı ona bir tuhaf baktı. Ama bu bakışın ne manaya geldiğini kimse anlayamadı. Nasıl dilerse, biz kal dedik. Koyun yüzülmüştür bile. O sonradan oldu. Atı çekin değişim, başımızın üstünde yeri var. Hurşit gerisini dinlemedi, hemen dışarı çıktı. Çakır Saraylı da zaten daha çok Reis Bey için konuşuyordu. Otur Allah sen. Fazla ısrar etmedi ve oturdu. Hurşit'in düştüğü tereddüt iyiydi. Ondan faydalanmalıydı. O zamana kadar ağzını hiç açmayan üçüncü adam da nihayet konuştu. Belki merak eden olur ağam. İreis Bey isterse Engilli'ye haberci salalım. Çakır Saraylı tam bir iyi niyet gösterisiyle, iyi düşündün Hüseyin'im. Tez söyle biri gitsin, kimi bulacak orada İreis Bey? Hamiye benim arabacı Yakup Ağlar'da kalıyor. Hüseyin de fırladı, içeride ikisi kalınca da Çakır Saraylı acele acele ve alçak sesle konuştu. Adamlarımın yanında gönlümü kırdın İreis Bey. Bir terbiyesizlik ettimse bundan olmuştur, bağışla. O bu işi bile bile yapmıştı. Hileyi, hudayı sevmezdi, düpedüz söyleyiverdi. Bak ağa, hatır gönül anlaştıktan sonra gelir. Birbirine kıymayı bile düşünen iki adam elbette ağzına geleni söyleyecek. Bunda ne senin ne de benim kabahatim var. Kader bizi karşı karşıya getirmiş. Biz ne yapalım? Mühim olan doğru yolu bulmaktır. Sen benim dediklerimi iyi düşün. Haksızsam söyle. Yok, haklısın diyecek olursan ben senin gönlünü bütün adamlarının önünde fazlasıyla alırım. Tamam mı? Çakır Saraylı ocaktaki alevlere dalıp gitmişti. Fakat kulağı ondaydı. Başını salladı. Bu tamam demekti. Bir zaman sustular. Sonra Çakır Saraylı, tamam olmasına tamam İreis Bey ama ve lakin dedi ve epey sonra devam etti. Biz kötü adam değiliz İreis Bey. Eskerden kaçtıysak bir sebebi vardı. Namusumuzu temizlemek için yaptık. Sonra ne diyeceksin? Asarlar seni dediler. Biz de dağa çıktık. Herkesin bir derdi var. Na şundaki 270 yiğit var ya, 270 de dert var belli. Kimse kimseyi bilmez İreis Bey. Sonra ne de olsa biz iyi kötü cahil adamlarız. Aklımız ermez. Aklı erenlerin de biri bir türlü der, öteki bir başka türlü der. İnsan şaşırıp kalıyor gayri. Ondan sonra da al başını çek git. Bunlar bir bir peşime geldilerse bir hikmeti var elbette. Büsbütün kötü olsak sözümü tutarlar mı? İçini çekerek sustu. Reis Bey'in kalbi dalgalanıyordu. Karşısındaki adam iyi taraflarını, iyi niyetlerini, özürlerini anlatamadığı için üzgündü. Ona acınmaz da ne yapılırdı? Biliyorum ağa, insan her yaptığını isteye isteye yapmaz. Allah şaşırtmasın bir kere. Bak, dinimizde bir laf var. 40 yıl günahkar, 1 yıl tövbekar derler. İnsan can ve gönülden tövbe deyip doğru yola girdi mi Allah da affeder kulda. İş bunu yapabilmekte. Benim diyeceğim, sonunda işte bu. Akşehir'i bassan eline ne geçecek? Ben sana söyleyeyim, hiç. Bafra paketini çıkardı. Yak bir sigara. İçindeki bafra değil, mısır püskülü gibi bir şey. Oluyor ama. Buradan yakalım İreis Bey. Sen de dedin. İyi tütün bu. Sigaraları sarmaya başladılar. Çok kötü şeyler yaptın. Dur dinle. Bir kere ben konuşayım. Sonra sen ne diyeceğini de. Hepsini biliyorum. Lakin hala önünde iyi yol var. Demin Akşehir'i bassan eline hiç geçecek dedim ya. Dahası da var. Haber yayılır yayılmaz. Kasabadan Afyon'a ve Konya'ya haber yolladılar. Kuvvadan yardım istediler. Söylendiğine göre bu akşam Akşehir'de 500 atlı olacak. Halbuki sen Ortaköy'dekiler gitti diye işi kolay sandın, öyle değil mi? Reis Bey yanlış bir oyun oynamıştı. Çakır Saraylı yapıştırmak için yanaştırdığı sigarayı 3-5 saniye dudaklarının ucunda tuttu, gözleri parlıyordu. Akşehir'i basmaya 4 gün önce karar vermiş, kararını da Hurşit'le Hüseyin'e o gece açmıştı. Bunu adamları duysa ertesi sabah duyacaklardı. Akşehir'e haber salınması ve yardımın gelmesi öyle 2-3 günde olacak şey değildi. Üstelik Çakır Saraylı Afyonlu ise Konya'daki durumun ne kadar karışık olduğunu pek iyi biliyordu. Konya yardım etmek şöyle dursun, yardıma muhtaçtı. Reis Bey yaptığı yanlışı anlar gibi oldu. Fakat iş işten geçmişti. Yeniden başlamak gerekiyordu. Acaba inadı bırakıp da İstanbullu hocanın yazdığı mektubu çıkarmalı mıydı? Hocaya karşı duyduğu kızgınlık yine ağır bastı. Bunu yapmadı. Attığı adımın peşine düştü. Yaksana sigaranı, diyeceğim şu. Akşehir'e elini kolunu sallaya sallaya giremeyeceksin. Seni mavzerle, mitralyözle karşılayacaklar. Sonu ne olur? Kimse bilmez diyelim. Ama kan döküleceği muhakkak. Kimin kanı? Kardeş kanı. Vatanımızı kurtarmak için damlası altından kıymetli olan kan. İşte benim gönlüm buna razı olmadı. Çakır Saraylı hep alevlere bakıyor ve susuyordu. Reis Bey'in gözleri de alevlere dalmış gitmişti. Fakat ikisinin kafası da harıl harıl çalışıyordu. Reis kendi kendine konuşur gibi devam etti. Akşehir mühim yer. Bunu Kuvva da bildiği için haber uçar uçmaz Konya'ya sevk etmek için hazırladığı birliklerden bir miktarına Ilgın'dan, Cihanbeyli'den, Çobanlar'dan, İshaklı'dan, yani senin anlayacağın yakın yerlerden hemen Akşehir'e git emri verdi. Bunu sana söylemem doğru değil ya, neyse. Hani sen de bana kaç adamın olduğunu açık açık deyiverdin. Şimdi gizli kapaklımız yok. Bu da çok iyi bir şey. Doğru yola ancak böyle girilir. Çok konuştuğunu anlamış fakat önleyememişti. Bununla beraber yaptığı yanlışı epey düzelttiğini de seziyordu. Sustu. Çakır Saraylı'ya gelince o içinden çıkamayacağı kadar karışık ve belirsiz duygularla bunalmıştı. Kardeş kanı, düşman, vatan, ümmeti Muhammed'in canı ve ırzı, Kuvva. Bunların ne demek olduğunu şöyle böyle seziyordu. Zorlasa kafasını belki apaçık anlayacaktı da. Fakat bu Çakır Saraylı'nın Çakır Saraylı olmaktan çıkıp bambaşka bir adama dönmesi demekti. İşte asıl bunu kuvvetle seziyor, korkuya benzeyen bir duyguyla meselenin üzerine varamıyordu. Bambaşka bir adam olmak belki de çok iyi bir şeydi. Reis Bey'in doğruyu, iyiyi söylediğinden şüphe etmek aklından bile geçmedi. Fakat yolunu değiştirince hangi şartlarla karşılaşacaktı? Bu şartlara uyabilecek miydi? Kendisinden istenecek şeyler, o canı gönülden razı olsa bile yapabileceği şeyler mi olacaktı? Sonra içinde asıl mizacı haline gelen bir korku vardı, bir güvensizlik vardı. O düzenli hayatı yaşayanlara güvenemiyor, o devlet ve düzen adamlarından korkuyordu. Dağa çıkışı değilse bile, dağda kalışı, o hayat ve adamlarla silah silaha gelişi, bu çatışmada da kan dökücü, kana susamış biri olup çıkması yaratılışından değil, işte o korku ile o güvensizliktendi. Pek düşünmek istemezdi ama Reis Bey'in söylediği akıbeti o da biliyordu, ipte veya bir kurşunla. Bir gün kendini, belki de en yakın adamı yere serverecekti. Bunu pek iyi biliyordu. Ne var ki düşünmediği müddetçe bu başına buyruk hayat ona mümkün olan tek hayat gibi gelirdi. Mümkün ve hoşuna giden, tedirgin etmeyen tek hayat. Ölüm korkusu duymuyordu. Öldürülmek ihtimali aklına geldikçe korkmaz, sadece kızar ve bu ihtimallerin çeşitlerini düşünür, nasıl önleyeceğini, nasıl karşı koyabileceğini hesaplardı. Asıl tuhafı kızmak da bu hesaplarda hoşuna giderdi. Böyle zamanlarda yaşamakta olduğunu daha kuvvetle duyardı. Neşesi, iştihası, şehveti ve her çeşit hırsı bu arada saldırganlığı da kamçılanmış gibi azıtır, vahşileşirdi. Çakır Saraylı, ocaktaki kara kızıl alevlerin alçalıp yükselerek sarmaş dolaş olarak oynadıkları oyuna daldırmıştı. Kardeş kanı, düşman, vatan, ümmeti Muhammed'in canı ve ırzı, Kuvva. Bütün bunların sebep olduğu sezişleri tez bıraktı. Kafası pratiği daha tatlı, daha kolay, daha uygun buluyordu. Nitekim bir karara varması da güç olmadı. Önce bir silkindi, sonra da dakikalarca oturan, onun adeleleri değilmiş gibi bir yaylanışla ayağa kalktı. 270 atlı ne demek, sen bilir misin bunu Reis Bey? Dudaklarında kendinden emin bir dev gülümseyişi vardı. Elini şöyle bir salladı. Atlar ot ister, itler et ister, yiğitler her şey ister. Ya işte böyle Reis Bey. Cevabı önleyen bir davranışta kapıya yürüdü. Çıkarken de sen hele otura dur, ben bir dolanayım. Akşama hep beraber konuşuruz, görüşürüz dedi. Hep öyle gülümsüyordu. Çakır Saraylı dışarıda Hurşit'le Hüseyin'i çağırdı. Onlara hemen Ilgın'a, İshaklı'ya ve Akşehir'e birer adam yollamalarını söyledi. Açık gözleri seçin diyordu. Adamlar Reis Bey'in söylediklerinin doğru olup olmadığını öğreneceklerdi. Çakır Saraylı içeride konuştuklarının yalnız bu tarafını anlatmış, bize gözdağı vermek istiyor demeyi de unutmamıştı. Yaylanın erken basan akşamı bıçak soğuğunu da beraber getirmişti. Gökyüzündeki mavilikler artmıştı. Batıya açılan vadiden geniş bir ufuk görünüyordu. Ova kül rengi bir tül altında sarışın parıltılarla sonsuzlaşıyordu. Karşı sırt dimdik, kapkara. Böyle bir hava ve bu vakitte ilk göreni ürpertecek kadar vahşi idi. Vadi çam uğultularını, at kişnemelerini, köpek avlamalarını ve insan seslerini bir hava borusu gibi çekiyor, büyülüyor, devrile devrile akan çayın sesiyle birleştirerek güneybatıya doğru götürüyordu. Uzaktaki göl parçası önce pembeleşmiş fakat kısa bir zaman sonra barut rengine dönerek dağların yaban morluğu içinde eriyip gitmişti. Ufuk perde perde soluyor, daralıyordu. Çakır Saraylı bütün bunları yeni görüyormuş gibiydi veya şimdiye kadar esirgediği bir dikkatle bakıyordu da ona her şey yeni geliyordu. Hiçbir şey yapmayı düşünmeden, hatta asıl o alışkın olmadığı düşünceden kaçmak için sağa sola gitti. Odaları, ahırları dolaştı. Yemek hazırlığına baktı. Kimini tersledi, kiminin sırtını okşadı. Acı sözü de, tatlı sözü de bağıra bağıra, vahşi gülüşü dudaklarından düşmeden söyledi. Neden sonra yatışıp Reis Bey'in yanına dönerken, kapıda bekleyen Ali'ye Ali olduğunu düşünmeden, "Tabancası da varmış Reis Bey'in" diye sırıttı ve mırıldandı. "Reis değil, Reis Bey." Sabahleyin her şeyi öğrenmiş olacak, yapmayı tasarladıklarını daha bir güzel yapacaktı. Hem de hiç vakit geçirmeden. "Beklettik seni de Reis Bey, canın sıkıldı mı?" Fakat cevap alamadı. Reis Bey rahatça uzanmış, hafif, çok hafif horultularla uyuyordu. Yemek hazır olup uyandırılana kadar da öylece kaldı. Sanki evindeydi. Bu gönül rahatlığı da Çakır Saraylı'dan ona karşı canını sıkan bir saygı uyandırdı. Korkmaz mıydı? Hiç olmazsa birazcık olsun pirelenmez miydi bu herif? Yemek son derece sakin, hatta vakur başladı. Fakat sonlara doğru aşırı bir neşe ve gürültü içinde bitti. Kocaman bir tahta sininin etrafını bağdaş kurup çevirmişlerdi. Reis Bey kendinden başka 8 kişi saydı. Adamlar oturmadan önce silahlarını, kamalar dahil, çıkarıp bir köşeye yığdılar. Çünkü rakı da içilecekti. Tabancalı bir kendisi, bir de Çakır Saraylı kalmıştı. Sinide haşlanmış ve ikiye kesilmiş yumurtalar, yeşil soğanlar, tulum peynirleri, kavurmalar vardı. Kadeh yerine kahve ve çay fincanları konmuştu. Rakı tenekesi kapının yanında duruyor, sofraya küçük bir testiyle servis yapılıyordu. Hizmet edenlerin de silahı yoktu. Konuşmayı Çakır Saraylı açtı. "İyi dinlen şimdi. Reis Bey bana bir şeyler dedi. Yarım yamalak, ya anladım ya anlamadım. Bir kere daha desin de hem siz duyun hem de ben anlayamadığım kadarını anlayayım. Buyur Reis Bey." Reis Bey birkaç saniye durdu. Odada ne ses ne de hareket vardı. Adamların adab erkanı övülmeye değerdi doğrusu. Konuştu. Hakim edası ve kendisine karşı duyduğu emniyet tesirini arttırıyordu. Tekrar kısacık cümleler ve onların lügatında bulunan kelimelerle Çakır Saraylı'ya söylediklerini tekrar etti. O sözünü bitirince de ziyafet derhal başladı. Çakır Saraylı pek keyifliydi. Şu kuvvanın yardımı masalı sabah ortaya çıkacak, böylece de kendi itibarı istediğinden kolay işleyecekti. Fakat bir parça yanılıyor gibiydi. Adamlarına tesir bakımından kendinden hemen sonra gelen Hurşi daha fazlasıyla donuk duruyordu. Huylandı, manalı manalı bakarak, "Hurşit, keyiflen, keyiflen, gerisi yalan. Reis Bey de demedi mi? Ha varmış, ha yokmuş şu kahpe dünya. Hadi kahpe dünyanın şerefine." Sonra koca bir saçın içinde nar gibi koyun geldi. Saz başladı, türküler söylendi. Fakat Hurşit hep öyle donuk kaldı. Çakır Saraylı da buna mim koydu. Onun ötekilerden biriyle baş başa kalmasını ustaca önledi. Yatmaya çekilmeden önce Çakır Saraylı, "Reis Bey, biz arkadaşlarla bir görüşelim, cevabı sana sabah derim" dedi. Kısa zamanda el ayak çekilmiş, yayla kendi sesleriyle baş başa kalmıştı. Reis Bey düşünüyor ve alışkanlığının aksine uyuyamıyordu. Lamba kısılmıştı, ocakta iri çam kütükleri çıtırdıya çıtırdıya yanıyor, alevler boş duvarlarda gölgelerle oynaşıyordu. Ve Reis Bey biliyordu ki Akşehir beklemektedir. Akşehir korkunun kesikleştirdiği nefeslerle beklemektedir. Akşehir küçük acıyı düşünmekte, Salih'i düşünmekte, Reis Bey'i düşünmekte ve bu ümitsiz düşüncelerin ardına ister istemez dar ağaçlarını, fişek seslerini, çığlıkları, sonsuz susuşları, o büyük, o kesin susuşları beklemektedir. Reis Bey tek ümidin kendi oyununda olduğunu da biliyordu. Konya ateş içinde can kaygısındaydı. Afyon'a gelince orası bir geçit noktasından başka bir şey değildi. Afyon'a gelen kuvvetlerin gidecekleri yer günlerce önceden belli olurdu ve Akşehir hesapta yoktu. Bolu kaynarken, Düzce Bolu'dan beterken, Sivas, Samsun, Trabzon yardım diye haykırırken, Yunan ilerler, Rum ve Ermeni çeteleri sağa sola saldırırken, Akşehir elbette hesapta olamazdı. Akşehir hesaba girse girse, benzerleri gibi ancak yardım ümidi olarak girebilirdi. Yardım edilecek yer diye değil. Fakat Reis Bey'in yaratılışı iyimserliğe yönelmişti. Bir iki oflayıp puflamak, hepsi işte o kadar. Reis Bey daha sonra hayal kurmaya başladı. 270 at ve 270 yiğit. Şunları peşine takıp da bir kuvaya katılabiliyor muydu? Ne muhteşem bir şey olurdu bu. Hem neden olmayacakmış? Bunların da birer kalbi, birer kafası vardı. Bunların da anaları, babaları, bacıları, karıları vardı. Bunlar da ancak bu topraklarda, bu topraklar olduğu için ve bu topraklar için vardılar. Fakat acaba tam anlatabilmiş miydi bunu? Tereddüt içine ateş gibi düştü. Yüklendiği vebalin büyüklüğünü anlıyordu. Hocanın mektubunu vermemekle iyi mi etmişti, kötü mü? Bunu bilemiyordu. En çok ağırına giden de bu tereddüt idi. Sırf hocaya kızdığı için koca kasabanın kaderiyle oynamış olmak rezilce bir şeydi. Yatağında sağdan sola, soldan sağa dönüp dururken rezilce, rezilce diye mırıldanıyordu. Sonunda bu hükmü o kadar benimsedi ki sabah ilk karşılaşmada mektubu Çakır Saraylı'ya okumaya karar verdi. Bu benlik davasına nasıl da kapılıvermişti. Reis Bey bu kararla rahatladı. Uykuya kayarken düşündüğü, şu Allah'ın dağında gördüğü lüks oldu. Adamlar akıl almayacak kadar varlıklıydılar. Kahve, şeker, gaz, rakı, yağ, peynir, cephane, tütün. Her şey, her şey onlardaydı. Hem de alasından. Çakır Saraylı'nın nüfuzu da bu bolluk yüzünden besleniyordu elbette. Ne tameli sabah. Geceyi en rahat geçiren kimdi? Daha doğrusu sofrada bulunanların içinde her zamanki uykusuna uyuyan var mıydı? Allah bilir. Fakat herkes daha erken, ötekilerden erken kalkmak için yarışa girmiş gibiydi. Bu yarışı Çakır Saraylı kazandı. Habercileri karşılayan o idi. Önce Akşehir'e giden adam geldi. Kasabada kuvvadan bir tek er yoktu. Reis Bey'in dediklerini de doğrulayan çıkmamıştı. İyi, hadi sen yat. Sonra Ilgın'a giden döndü. Aynı şey. İyi, hadi sen yat. İshaklı habercisi de ötekilerden ayrı bir şey demedi ve Çakır Saraylı ona da aynı sözü söyledi. Bu sırada Hurşit'le Hüseyin de oradaydılar. Adam yatmaya giderken Çakır Saraylı gülerek gerindi. Esneyişi bitince de İreis Bey'e süt kaynattırın. Emme bir parmak kaymak tutsun dedi. Karşıdaki dağın tepesi önce ağarmış, sonra da pembeleşmişti. Gök masmaviydi. Gece çiğ yağmış, çayırlar yağmur yemiş gibi ıslanmıştı. Havada insanın içini dirilten, neşelendiren bir tazelik vardı. Reis Bey kapının önüne çıkınca elinde olmadan gerindi. Derin derin nefes aldı ve gülümsedi. İyi uyudun mu İreis Bey? Çakır Saraylı İreis kelimesinin üstüne basmıştı. Dilini eşek arısı soksun emi, şuna reis diyemedin gitti.